Bugün tarihi de söyleyelim. 26.11.2010 Cuma günü Süleymaniye Vakfımızın ilmi akademik çalışmalarından birini daha gerçekleştirmek üzere burada toplanmış bulunuyoruz. Bugünkü çalışmamızın, seminerimizin konusu Yahudilik hukuku, özellikle Yahudi hukuku ve bir şekilde doğrudan veya dolaylı olarak İslam hukukuyla herhangi bir mukayese yapabilir miyiz sorusu üzerinde odaklanacağız. Konuşmacımız Eldar Hasanov. Kendisi Azerbaycan güney tarafından, Celilabad şehrinden, Azerbaycan'daki Bakü Devlet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi mezunu. İlahiyat Fakültesi de malumunuz bizim Diyanet tarafından orada açılan İlahiyat Fakültesidir. Dolayısıyla hocalarının büyük çoğunluğu, özellikle mesleki derslerin hocalarının büyük çoğunluğu bizim Türkiye'den gitmiş olan hocalardan oluşuyordu beni bildiğim kadarıyla. Yüksek lisansını Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde yaptı. Yüksek lisans konusu zina ve benzeri cinsel suçların Yahudi hukuku ve İslam hukukundaki mukayeseli olarak cezası, bu konuda yaptı. Doktorayı da yine Yahudilik üzerine devam ediyor. Kendisi doktora ders döneminden sonra, yine Marmara Üniversitesi'ndeki ders döneminden sonra bir yıl Kanada, Toronto Üniversitesi'nde The Center of Jewish Studies diye adlandırılan, yani Yahudilik eğitimi, araştırmaları merkezinde bir yıl eğitim gördü, geldi. Dolayısıyla bugün kendisinden bu tecrübelerini ve şimdiye kadarki çalışmalarını ve bundan sonra çalışılmasını arzu ettiği, düşündüğü konuları birlikte inşallah dinleyeceğiz. Başlangıçta bana söylediğine göre şöyle bir yöntem takip edecek. Tabii ki hoca yine bildiğini okur. Ama yani biz İslam, özellikle ben bunu internet vasıtasıyla bizi izleyen izleyicilerimiz için bunu söylemek istedim. Biz İslami herhangi bir ilimden bahsederken hemen bir Müslümanın kültüründe İslami literatür hemen çağrışır. Bu da işte ilk önce Kur'an'dır, ondan sonra sünnettir, ondan sonra fıkıhın temel kaynakları, hadisin temel kaynakları, tefsirin temel kaynakları vesaire gelir. Ve bir de bizim usulün bir takım metotları vardır. İşte icmadır, kıyastır, istihsandır vesaire. Dolayısıyla bu bağlamda Yahudi hukukuna nasıl bakabiliriz? Yahudilerin bu anlamdaki bakış açıları nedir? Ve böyle eğer mümkün olursa da birkaç örnekle, somut örneklerle bu toplantıyı bitirebilir miyiz diye sanıyorum. Öyle bir yöntem takip edecek kendileri. Şimdi sözü ben Eldar Hasanov kardeşimize bırakıyorum. Buyur.
Şimdi Yahudilik bir şeriat dinidir. Yani İbrahimi dinler içerisinde baktıkta Yahudilik, Hristiyanlık ve İslam, bunlar İbrahimi dinler adlandırılıyor. Bunlar içerisinde İslam'la Yahudilik şeriat dini olarak biliniyor. Yani dinler tarihçileri, konunun uzmanları öyle adlandırıyorlar. O yüzden şeriat bağlamında Yahudilik ile, yani İslam'ın karşılaştırılması, böyle yani yüksek lisans tez konusunu seçerken öyle bir dikkatimi çekmiş, yani hocaların da tavsiyesiyle o yöne yönelmiştik. İşte sonradan da çalışmalarımız o şekilde devam etti. Yüksek lisansta furu konusu çalıştık. Doktora da daha çok hukuk felsefesine yani yoğunlaştık. Yahudi hukuk felsefesi diyeceğimiz, Yahudilikte dini pluralizm nasıl gerçekleşebilir, hangi müessese onu sağlayabilir o şekilde. Şimdi burada daha çok Yahudi hukuku, günümüz yani İslam hukuku bunları karşılaştırırken nasıl biz karşılaştırabiliriz veya ilahi irade ilk defa yani nasıl tecelli etti, Tevrat gönderildi, ilahi iradeyi oradan nasıl bulabiliyoruz hukuk bağlamında onu ele almaya çalışacağız. Bunun için de bizim İslam hukukunda usul konusunda, ilk başta usul konusunda sonra furu konusunda ibadetlerle özellikle gitmeye çalışacağız. Usul konusunda biz bir hükmü araştırırken nasıl bakıyoruz? Bir hükmün hangi kaynaklardan bakıyoruz? İlk başta ben literatür bilgisi vermek istiyorum. Yani bir rabbi bir fetvayı verirken hangi kaynaklara bakarak verir? Bunları anlatmaya çalışacağım. Yahudilikte de bizdeki gibi, yani İslam'daki gibi, kitap, sünnet, icma, kıyas bizde olduğu gibi ve diğer fer'i deliller. Yani Yahudilikte de bu şekilde olmuştur. Yani aslında bir önce kitap, yani fetva verirken ilk başta kitaba bakılır. Yani onların da kitabı Tora dedikleri. Sonra rabbilerin görüşlerini içeren Talmud. Talmud iki kısımdan oluşuyor. Mişna, Gemara. Bunlar yani daha sonra da geliştiriliyor. İşte Gaonim döneminde, sonraki Tosafot döneminde bunlar daha da geliştirilir. Dönemin yeni şartları ortaya çıkıyor, yeni sorunlar ortaya çıkıyor. Bunlar farklı kitaplarda toparlanıyor ve kitap türleri adı olarak vermeye çalışacağım. İlk başta kutsal metinler dediğimiz temel kaynaklar olarak bakarsak, ilk başta Yahudi kutsal metinlerine Tanah adı veriyoruz. Tanah, Tora, Neviim ve Ketuvim kelimelerinin baş harflerinden oluşan bir kelimedir. Kısaltmadır yani. Bunların içerisinde sadece Tora Hazreti Musa'ya verilmiş olarak kabul ediliyor. Beş kitap adı şeklinde veriliyor. Sonradan gelen peygamberler, işte peygamberlerin sözleri kayda alınıyor. Bazılarını peygamberler, yani ilk peygamberler, son peygamberler diye ayırıyor Yahudi kitap, kutsal kitap tarihinde. İlk peygamberler bunları kendileri kayda almıyorlar. Sonradan gelen peygamberler, yani bu peygamberler de yaklaşık 7. yüzyıldan, yani aradaki fark Amos dönemi, işte 7. yüzyıldan itibaren yani tasnif böyle ayrılıyor. Son peygamberlere geçiliyor.
Miladi ya değil mi? Milattan önce.
Milattan önce yani 7. yüzyıl. Bu son peygamberler kendileri yazıyorlar kendi kitaplarını. Bir de Ketuvim adını verdiğimiz kaynaklar var.
Bu peygamberlere Nebi mi diyorlar?
Evet.
Nebi diyor.
Neviyim. Yani Resul demiyorlar. Zaten peygamberlik anlayışında Hazreti Musa yeganedir.
O ayrı bir konu. Evet. Nebi kelimesini kullanıyorlar.
Nebi kelimesini kullanıyorlar.
Bir de Tevrat'ı söylüyorlar Musa'nın kitabı.
Evet.
Mesela Kur'an-ı Kerim'de Tevrat Musa'nın kitabı da diye bir ayet yok. Dikkatini çekiyor. Tevrat İsrailoğullarına inmiştir ama Musa ile El Kitap diye geçer. Tevrat diye geçmez. Demek bizimkiler buradan almışlar. Ben kaynağını merak ediyorum.
Bizde Tevrat kelimesi yani İslami literatürde kullanılırken bazen Talmud'da geçen metinleri de Tevrat diye atfediliyor yani. Genel Yahudi kültürü gibi geldi yani bana o okurken bizim atıf yaptığımız.
Doğru yani bir karışma olmuş orada.
Yahudilikte Tevrat yani Neviim Ketuvim, Neviim Ketuvim'i daha çok Kabala şeklinde sonra hukuk kaynağı olarak aldık da buna Kabala diyorlar. Kabala bizim bildiğimiz bu mistik cereyan olan Kabala değil. Yani Yahudiliğin bir mistik yönü olan Kabala değil. Hukuki literatürde Kabala dedik de yani Musa sonrası gelen kutsal metinlere Kabala diyoruz. Bu böyle oluyor. Ondan sonra Talmud, Mişna dönemi geliyor. Mişna dönemi Tannaim dönemi adlandırılıyor. Yahudi ilim tarihine baktık da Hazreti Musa'dan sonra büyükler şeklinde adlandırılıyor. Peygamber, büyükler peygamberler. birinci mabet dönemi, ikinci mabet dönemi. Bu şekilde ilim tarihi, yani genel Yahudi tarihi yani ayrılıyor. Bunun özellikle ilmi faaliyetler dönemine baktıkta daha çok bizim ilmi faaliyetler dediğimiz, yani rabilerin faaliyetleri dediğimiz, birinci mabet dağıldıktan sonra yani Süleyman mabedinin dağıldıktan sonra Babililer bunu geliyorlar, yıkıyorlar. 536 olması gerek Cüney devletinde. Bunu yıktıktan sonra Babil sürgününe gidiyorlar. Burada artık din, bir daha önce mabet vardı ve mabet içerisinde bir din adamı müessesesi vardı. Ama bundan sonra artık mabet yok ve adamlar sürgündeler. Gittikleri yerde çeşitli akademiler kuruyorlar. Bu akademiler içerisinde işte Sura Akademisi, Pumbedita Akademisi, Nihardeye Akademisi, Babil'de. Yani bu şekilde ilim tarihi başlatılıyor Yahudilikte. Ondan sonra bu dönemlere Soferim dönemi diyoruz Yahudi ilim tarihinde.
Rabbi kim?
Rabbi öğretmen anlamına geliyor. İşte
mürebbi manası.
Rabbi, evet, mürebbi, evet. Terbiye edici o geliyor. İşte
herkese
o şekilde.
Bu belli bir şeyden soydan gelmesi gerekiyor.
Bunun yok. Bunun belli bir soyu şeyi yok. Sınırlaması yoktur. Musa için Moshe Rabbeinu diyorlar. Bizim öğretmenimiz Musa. Onun dışında genelde Ravi şeklinde, yani adla söylenmiyor. Ya Rabbeinu söyleniyor veya Rabbi Gamaliel mesela söyleniyor. Rabbeinu, yani bu terkip sadece Musa için, yani öyle Moshe Rabbeinu, öğretmeniniz Musa şeklinde.
Rabbeinu dedikler bizdeki Mevlana gibi bir şey.
Yani Efendimiz, evet, öyle geçiyor. Soferim döneminde işte bu daha çok Ezra, bu dönemde işte Safar, nakletmek, saymak, yazmak falan bu anlamlara geliyor. İşte burada yani Tevrat'ı kelime kelime bunlar yazıyorlar şeklinde. Bundan dolayı Soferim dönemi adlandırıyor, yazarlar dönemi. Bu dönemde artık akademi, o saydığım akademilerde ve Kudüs'te kalan Yahudi diasporası da var. Burada da çeşitli akademiler kuruluyor. Burada da mabet dışında olduğu için bunlara yani ben işaret ediyorum.
Kudüs'te kalana diaspora mı diyorsun?
Yok, yani diaspora dediğim yani birlik anlamında kullanıyorum. Yani diaspora aslında sürgünde yok, yani diğer yerlerde olana da, yani Yahudi birliği anlamında. Kudüs'te kalan Yahudilere işte onların kendi mabet dışında bir eğitim merkezleri kuruyorlar. Diğer yerlere gidenlere de, Babil'e gidenlere de eğitim merkezi kuruyorlar. Yani bu şekilde Kudüs'te de devam ediyor çalışmalar, işte başka yerlerde de devam ediyor. Sonra üzerinden fazla yani yıl geçmeden işte geliyorlar yeniden İran Şahı'nın, yani İran dediğim o dönem işte Sivus Ehemeni, yani şeyinin, kralın, yani o bölgedeki kralın
Safeviler yani.
Şimdi. Safevi değil.
Ne diyorduk biz ona?
Sasani. Yani onlarla geliyorlar. Geri onlara gönderiyorlar. Kureş diye geçiyor kutsal metinlerde. Onlar yardım ediyor. Hatta mabedlerin yapılmasına.
Kureş mi diye geçiyor?
Kureş.
Ve ile. Ve.
Re mi?
Ve.
Re. Kureş. Ye var mı Kureş?
Yok. Ye yok.
Kureş.
Burada geri döndükten sonra yine bazı kısımları, yani bazıları kalıyor. Babil'de kendi faaliyetlerine devam ediyorlar.
Bir tane koy yeter. Bir tane yeter.
Sen de önüne koy.
O ya, bizimkine gerek yok.
Şeyden kayıt. Kayda geçsin.
Soferim dönemi bu şekilde kutsal metnin yazıya geçirildiği dönem ve ortaya çıkan problemlere cevap bulunma dönemidir.
Şimdi bir saniye, tabii şimdi Eldar kardeşimiz bu konuları iyi bildiği için herkes de benim gibi biliyor diye böyle hızlı hızlı geçiyor. Şimdi demek ki Soferim dönemi Soferim yazıya geçildi diyorsun. Ondan önce sözlü mü bütün kutsal metinler?
Ondan önce kutsal metinler şöyle, bir kutsal metin var yazılı, mabette bulunuyor. Evet. Kahin onu yılda bir kez insanlar toplandıkta okuyor. Onun dışında yani yazılı metin yok. Zaten kutsal metin tarihine baktıkta bu metinin kaybolduğu, yani o orijinal metinin defalarca kaybolduğu, sonradan krallar, çeşitli krallar zamanında, mesela Helkiya, İskiya gibi şeyler döneminde, krallar döneminde bu asıl kutsal metin budur şeklinde böyle bir metin ortaya çıkarıp halka sundukları olmuştur. Ondan daha önce kutsal metin tarihi yani karanlıktır. Belki elde bir metin yok. Yani böyle şu şudur şeklinde diyeceğimiz bir şey olmuyor. Yani
orijinali yok metin. Evet. Bunu Yahudiler kabul ediyor mu?
Bunu Yahudiler, yani Ortodoks Yahudiler kabul etmiyor. Çünkü bu tahrif iddiasını temellendiriyor. Ama metin kritikçileri, özellikle bu Tevrat'ın metin kritikçileri, bu Elohist metin, Yahvist metin, ruhban metni, tesniyeci metin şeklinde tasnif ediyorlar bunu. Onların iddiaları ve bunları da kendi, yani Tevrat metinlerinden de delillendiriyorlar. Genel Yahudi tarihine baktıkta da hem Süleyman öncesi hem Süleyman sonrası Yahudilikte putperestliğin yaygınlaştığı, bu yüzden kutsal metinlerin kaybolduğu, yani tarihsel olarak da geçiyor. Yani genel Yahudi tarihi içerisinde bunlar putperestlik, bunları alıp götürüyor. Hatta peygamberler, o yani o ilk peygamber, son peygamberler diyelim ya, onlar halkı suçluyorlar. Yani dinden ayrıldınız, putlara taptınız falan şeklinde. Yani toplanıp, hani yılda bir kez toplanıp kutsal metin okuyacaklar ya, işte o yok yani.
Peki, ama bu Harun Aleyhisselam'ın örneğindeki bu buzağı meselesinin yani kökleri mi bu Yahudilikteki? Putlara taptınız diye kitaptan ayrılıp putlara taptınız.
Yok, o
yani Harun, bununla mukayese edersek
Harun Aleyhisselam Musa döneminde.
Onlar Harun Aleyhisselam'a da taptırıyorlar şeye.
Evet, diyorlar Harun Aleyhisselam da kendisi yapıyor yani.
Onu da taptırıyorlar yani.
O metinlerde işte Yahvist, Elohist metinlerde onla da farklı şekilde sunuyorlar. Birinde diyor Harun karşı çıkıyor. Ruhban metninde, çünkü ruhban metnini yazan Harun oğullarından, o kendi diyelim dedelerinin, dedesinin böyle putperest şekilde sunulmasını istemediği için metni yazarken Harun'un onlara karşı çıktığını yazıyor. Ama diğer mesela Yahvist, Elohist gibi o çeşitli metinlerde diyorlar Harun toplumla birlikte o buzağı yaptı falan şeklinde. Çeşitli metinlerden oluşan şey, nüshalardan oluşan yani bir metin var elimizde Tevrat'a baktıkta. O yüzden Tevrat'ı bu böyledir diye içinde kendi çelişkileri var yani. Bu bir şey, bazı konularda, yani hepsinde değil de bazı konularda bu böyledir diye noktayı koymak olmuyor. Çünkü başka bir yerde kendi o beş kitap bile çelişiyor yani birbiriyle.
Şimdi Kur'an-ı Kerim'de diyor ki Yahudilere bir kısmını gizlediniz diyor. İşte bir kısmını da aşağı vurdunuz. Yani onlar demek ki bazıları da değiştirilmiş olarak. Bu Kohen dediğimiz şeyler onlar Harun soyundan gelenler.
Harun soyundan, yani
Musa soyundan kimse yok değil mi?
Musa soyundan yok. Yani Harun soyundan sadece din adamlığı müessesesi devam ediyor.
Tamam,
yani
Musa Aleyhisselam'ın çocukları yok. Harun
İki oğlu var Musa Aleyhisselam.
Ama soyu devam etmiyor.
Ama soyu oradan devam etmiyor. Gerşon ve Eliezer adında iki oğlu var.
O zaman
var.
Şey, Meryem'e Harun'un kız kardeşi demeleri belki ondan dolayıdır.
Evet. Zaten o dönemde kadın peygamberler konusuna geldi işte, yani söyleyecektim. Meryem adında Hazreti Musa'nın yani üvey bacısı, yani kız kardeşi var. O da peygamberdir şeklinde sunuluyor yani. Şeyde, onun da adı Meryem yani.
O zaman Yahudilikte bayanlar peygamber olarak kabul ediliyor.
Evet. 7 peygamber var, bayan peygamber.
Evet. Enteresan bir şey yani. Bu mukayeseli çalışmaları yani biraz şey, kutsal metinler çerçevesinde yapmak lazım.
Bu yedinin içinde bizim bildiğimiz isimler var mı? Bizim İslam kültüründe duyduğumuz, bildiğimiz isimler var mı? Bu yedi bayan peygamberin içinde.
Mesela bizim İslam kültüründe daha çok hani Asiye onlar geçmiyor yani. Mesela şey geçiyor, Hazreti İbrahim'in eşi geçiyor.
Yani Yahudilikte geçen peygamberlerden bayan hatırladığın var mı? Kimdir onlar mesela bizim?
Hazreti İbrahim'in eşi var.
Eşi, sonra peygamber.
Peygamber olarak kabul edilen Sara. Evet. Yani kabul ediliyor. Sonra İshak'ın eşi kabul ediliyor. Yakub'un eşi kabul ediliyor. Yani bunlar zaten matriark adlanıyorlar. Yani bütün Yahudi ulusunun anneleri şeklinde anılıyorlar yani. Bunlar peygamber olarak yani geçiyorlar. Müstakil şöyle Hulda mesela var diyelim. Bu Yahudi işte peygamber anlayışı biraz yani bizim peygamber anlayışından biraz farklıdır. Yani bizim gibi değil yani.
Vahiy alması açısından.
Yani şöyle Yahudi işte vahiy şöyle. İlahi iletişim herkese açıktır. İnsan kendini o dereceye yani gelirse vahiy almaya hazır hale gelince vahiye mazhar olabilir yani. O kadınlar da işte o hale gelmişler. Ayrıca peygamberliğin toplumsal bir boyutu da var. Yani toplumun önderi olacak. Mesela sıska boylu, fakir falan birisinden peygamber gönderilmez. Çünkü toplum ona itaat etmez. O yüzden yani bu tarz şeyleri dikkate aldık da böyle hepsini sistematik baktık da yani Yahudi peygamber anlayışı bizden farklı oluyor. Yani bizim peygamber dediğimizle onların peygamber dediği yani içeriş olarak uymuyor yani.
Bu Davud Aleyhisselam'la ilgili ayette miydi? Kaviyyül Emin.
Her şey yok. Talut.
Talut. Yani Talut o kültürün da belki de Talut yansıması da mı?
Zengin olmaması için bilmek.
Evet.
Şimdi Soferim.
Evet.
Soferim dönemi dedik. Soferim döneminden sonra Tanrı'ya gideceğiz. Bu dönemlerde, bu Soferim dönemine kadar artık Ezra, Soferim döneminde Ezra kutsal metni son haline kavuşturuyor.
Ezra dediğimiz Üzeyir mi?
Üzeyir değil. Üzeyir, Osiris, yani Ezra farklı bir kişidir. Üzeyir, Osiris şeklinde karşılaştırmalar var bu eski Yunan şeylerinden, tanrılarından. Yani aynı kişi değil şeklinde.
Ezra da peygamber mi?
Ezra'nın peygamber olduğu tartışılıyor. Yani son peygamber olarak gösterelim mi, göstermeyelim mi şeklinde. O tartışılıyor. Ama Ezra soferdir. Yani kutsal metni yazandır. Yani vahiy alıyor. Çünkü şöyle geçiyor. Ezra kutsal metni yazarken vahye dayanarak yazdı hem de. Çünkü Tanrı ona ağzı diyor ki kendin de birkaç adam götür bir yere git. Orada ben sana ilka edeceğim Tevrat'ı, yeniden yazacaksın. Gidiyor orada, su veriyor Tanrı ona. İşte su ağzını döküyor, suyu içiyor. İşte vahiy o şekilde buna geliyor ve bu orada konuşmadan söylüyor ve onun götürdüğü adamlar da yazıyorlar metni. Yani vahiy almak, peygamber olmak demek anlamına gelmiyor. O yüzden Ezra vahiye mazhar olsa da peygamber değildir yani. Tartışılıyor yani bu peygamber mi değil mi şeklinde. Ezra dönemi, o dönem şey oluyor, Soferim dönemi. Bu dönemde hem de...
Ya, mabedin yıkılmasından sonra değil mi?
Mabedin mesela? Yıkılmasından sonra ya, ikinci, zaten bu ikinci yani mabedi yapıyorlar.
Ya şimdi Kur'an-ı Kerim'de de var ya bu evkellezî marra alâ qaryetin. Mabedin birinci yıkılmasından sonrakini anlatan bir ayet var. Bizim tefsirciler onun Üzeyir olduğunu söylüyorlar. Yani o zat. Bir sene ölme meselesi.
Ya bizim yani anlatılarla, Yahudi anlatılar bazen yani üst üste yani düşmüyor. Mesela Hızır bizde geçiyor ama Yahudi metinlerinde Musa ile Hızır kıssası yani
yok
yani. Evet. O biraz yani benim bilmediğim konular.
Tamam.
Soferim döneminde çeşitli yazılar, eserler yazıya geçiriliyor. Artık bu dönemde şeyi de görüyoruz. Yani Kohen'e... Büyük Meclis dediğimiz, Türkçe Büyük Meclis dediğimiz bir mabedin insanları yani 120 kişilik bir grup. Bunlar fetvalar veriyorlar, sorulara cevap veriyorlar, dini meseleleri çözümde bulunuyorlar. Nitekim dini meseleleri çözürken işte dünya meselelerini de bu şekilde çözümde bulunmaya çalışıyorlar.
Bunlar Kohenlerden mi oluşuyor?
Bunlar Kohenlerden oluşuyor, evet. Levi soyundan geliyorlar bunlar. Harun oğulların da bu soydan yani geliyor. Levi daha üst oluyor. Yani Yakub'un oğlu Levi. Ondan sonra işte nesil devam ediyor. Musa ve Harun Levi soyundan geliyor. Daha sınırlayarak yani ilk başta Levi var, sonra Harun var. İşte o koldan devam ediyor. Bu 120 kişi Knesset-i Gadol şeklinde adlandırılıyor. Yani Büyük Meclis şeklinde. Bunlar işte Soferim döneminde artık sözlü vahiy anlayışı gelişmeye başlıyor Yahudilikte. Şöyle diyorlar ki Tanrı Musa'ya hem yazılı kitabı verdi hem de sözlü vahiy verdi. Bu sözlü vahiy işte bizim söylediklerimizdir, yazdıklarımızdır, verdiğimiz fetvalardır şeklinde bir yorumda bulunuyorlar.
Kendi sözlerine Musa'ya verilen evet, sözlü
vahiy o şekilde diyor. Öyle bir yorumda bulunuyorlar. Böyle bir silsile sunuyorlar.
Feveynun meketebeteydin feyebulne hâze min endillâh ve mâhuva min endillâh var ya, demek ki ayet bundan bahsediyor.
Diyorlar sözlü vahiyi Tanrı Musa'ya verdi Sinay'da. Musa onu büyüklere verdi. Büyükler peygamberlere verdi. Peygamberler soferim dediğimiz o adamlara verdi. O meclis üyelerine, gruba verdi. Onlar Knesset-i Gadol dediğimiz o meclis üyelerine verdi. Ve biz de Tannaim dönemine şimdi geleceğiz. İşte o Tannaim'e de o Knesset-i Gadol verdi. Yani o büyük meclis üyeleri de Knesset-i Gadol'a verdi şeklinde bir, yani bizim anlattığımız bunlar durmuyor. Yani bu arada bir kopukluk yok. Vahiyin bize gelişinde, sözlü vahiyin bize gelişinde kopukluk yok.
Peki, şeklinde. Sözlü vahiyin yanında bir de yazılı vahiy var mı?
Yazılı vahiy Tevrat ve yani Tanah'tır. Tevrat, Tora, Nevi'im, Keturim. Yani. Bunlar yazılı vahiydir. Sözlü vahiyde işte Talmud, işte o gelecek. Anlatıyorum onu. Şimdi Tannaim dönemine geçiyoruz. Tannaim döneminde Tanna öğreten anlamına geliyor. Bu dönemde, yani bu dönem İsa'dan sonra 20'li yıllar, İsa sonra yine bizim dönemimize artık gelerek, İsa'dan sonra 200'lü yıllara kadar devam eden bir dönemdir. Bu dönemde artık Yahudi eğitim kurumları oturmuş, sistemleşmiş bir şeye sahiptir. Yani bir yapıya sahiptir.
Neredeler mekan olarak?
Babil'de de var, Kudüs'te de var. Yani bu her iki yerde vardır. Tannaim döneminin önemli mesela hadiselerinden olarak mabedin, ikinci mabedin de yıkılması, ondan sonra Bar Kokhba isyanı 130'lu yıllarda, ikinci mabedin yıkılması 70'li yıllarda, ondan sonra en sonda Yuda Hanasi diyorlar, yani başkan, büyük, prens anlamında, Nasi yani bu anlamlara geliyor, yani prens Yuda diyelim. Yani bu zat çeşitli kaynakları toparlayarak, derleyerek bir Mişna metni koyuyor bizim önümüze. Mişna demek yani yazılı vahyin tefsiri demektir. Yazılı vahiy Tevrat Musa'ya geliyor. Ondan sonra Rabiler bunu tefsir ediyorlar. Çeşitli tefsirler var. Yuda Hanasi'nin de tefsiri bunlardan biridir. Mişnası bunlardan biridir. Sadece kapsamlıdır, daha önemlidir, kabul edilmiştir. O yüzden bu anlamda Mişnatenu diyorlar. Yani bizim Mişnamız anlamında. Böyle bir şey adlandırmada bulunuyorlar. Ve
Tevrat'a eşit sayılıyor değil mi?
Sözlü vahiy olarak evet.
Eşit sayılıyor. İşte bak burada Mesna var ya. Mesna'nın oradaki şeyi. Yani ikinci şey şekli oluyor değil mi? Tevrat'ın
evet.
ikilisi oluyor. Yani çiftin bir tarafı Tevrat oluyor, bir tarafı Mişna oluyor. Öyle mi anlıyorlar?
Evet.
Tamam.
Yani vahiy.
Mesna kelimesi işte.
Peki bir tane mi Mişna var? Sanki birkaç tane Mişna
birkaç
var.
Birkaç Mişna var. Yani çeşitli Rabbiler tarafından yazılan. Mişna tenu olan ama bizim kabul ettiğimiz Mişna. Yani bizim bu artık bununla hareket edeceğiz. Bunu da Yuda Hanasi yazıyor. O tarafını tedvin ediyor. Bundan sonra Amoraim dönemi geliyor. Amoraim, yani Mişna döneminde bazı fetvalar Mişna'ya alınmıyor. Sonradan bakıyorlar ya bunun şartları da uygun, bizim müstedrekler gibi. Şartları uygun ama almamış. Ortada da böyle bir fetva var. Bunlar da Barayta adlanıyor. Bu Barayta'larda nerede toplayalım? Bir kitapta toplayalım, kaybolmasın. Bunları da Tosefta adında bir kitapta topluyorlar. Yani topluyorlar. Bu kitabın adı Tosefta. Tosefta kendisi yani ekleme anlamına geliyor. Ekleme anlamına geliyor. Bizim müstedreç literatürü hani oluyor bu yanılmıyorsam. Bu dönemin literatürü yani Mişna ve Tosefta diyeceğimiz hukuki kaynaklardır bunlar. Bir de ilaveten agadik yani menkıbevi tarihsel şekilde kaynak Seder Olam Rabah yani dünyanın büyük tarihi adında bir kitap var. bu dönemin kaynaklarından. Bu da yani kutsal metinde geçen tarihleri esas alarak Rabilerin yazdığı bir kronolojidir, kroniktir yani. Bundan sonra Amuraim dönemi geliyor. Amuraim dönemi yani Tannaim döneminden sonra yani 200'lü yıllardan başlıyor. Bu dönemde artık iki yerde bu Mişna'nın tefsirleri yapıldığı için
Amuraim bizim Hammurabi dediğimiz kişi mi?
Yok, Hammurabi ayrı, daha önce oluyor. Amuraim, Amar, Emera mesela kökü var ya, konuşmak anlamına geliyor Amar. Yani konuşanlar, haşiye yazanlar anlamına. Bu İsa'dan sonra 2. yüzyıl geliyor, İsa'dan sonra 5. 6. yüzyıla kadar. Bu dönemde hem Kudüs'te hem Babil'deki akademilerde çeşitli akademik faaliyetler, yani akademik faaliyetlerle meşgul oluyor çeşitli rabiler, çeşitli eğitim merkezlerinde. Bu yüzden de iki farklı Talmud ortaya çıkıyor. Mişna'nın tefsiri Gemara Talmud anlamında. Gemara gamar fiilinden yani bitirme, artık sona erdirme anlamına geliyor. Yani bununla da bizim fetva kitaplarımız bitiyor, toparlıyoruz hepsini anlamında. Buna hem de Talmud adı veriliyor. Yani bu ikisine birlikte, Mişna, Gemara ikisi birlikte Talmud da deniyor buna.
Şimdi Mişna'nın tefsiriyle birlikte ikisine birden mi
Talmud, Talmud diyoruz?
Talmud'un özel bir anlamı var mı?
Talmud'un özelliği yani talimat.
Ha, talimatlar.
Lemet fiilinden geliyor. Bu da öğrenme anlamına geliyor.
Mişna'yı iki tefsir dediniz. İki tane tefsir.
İkinci tefsir. Yani bu Tevrat'ın direkt tefsiri. İkinci. Direkt tefsiri.
Şimdi Tevrat Mişna var, birinci Mişna tefsir var. Miydi?
Bir direkt tefsirdir. Yani Tevrat var. Onun hemen sonrasındaki tefsir
Mişna,
Mişna oluyor.
Gemara?
Gemara Mişna'nın tefsiri. Mişna ile Gemara ikisi birlikte Talmud adını alıyor. Hı. Bunlar ikisi de yani Tevrat'ın tefsiridir. Tevrat'ın tefsiri olurken yani hem hukuki anlatıların hem yani halaha ve agada, halaha şeriat, menhec, gedilen yol anlamında, agada efsane anlamında her iki yönden açıklamaya çalışıyorlar Rabiler. O yüzden eldeki kaynaklar Amuraim döneminden halakik ve agadik diye ikiye ayrılıyor. Halakik kaynaklar yani hukuki tefsirlerdir. Agadik kaynaklar menkıbevi tefsirlerdir.
Menkıbevi derken biraz bizim tasavvufa mı benziyor?
Sadece tasavvuf değil. Yani hikayeler, tarihle ilgili anlatılar, bunlar da olabilir. Kıssalar yani evet. Yani bunlardır yani. Hukuki olmayan, yani o hukukun dışında kalıyor. Kıssa oluyor bunlar evet. Bu tarz. Bundan dolayı da hem Kudüs Talmudu dediğimiz hem Babil Talmud dediğimiz iki farklı Talmud literatürü ortaya çıkıyor. Talmud'a kendi hem Talmud diyorlar hem de Şişa Sidri diyorlar. Yani altı bölümden ibaret olduğu için yani altı bölüm şeklinde bir adını veriyorlar. Şas kısa adıyla Şas yani baş harfleriyle adlandırdık da Şas diyorlar. Yani şu an İsrail'de bir partide yani en muhafazakar öyle Şas partisi.
Şimdi Talmud ne dediniz? İki ayrı yerin Talmud'u dediniz.
Kudüs Talmud'u, Babil Talmud'u şeklinde iki ayrı Talmud var.
Yani iki tane ayrı Tevrat'ın şerhi mi var?
Tevrat ve Mişna üzerine yapılan farklı iki yerde tefsir var.
Farklı kişiler
mekan
tarafından.
Bakımından, evet farklı kişiler tarafından yapılan iki tefsir var. Bunlar toplandıkta Kudüs Talmud'u, Babil Talmud'u şeklinde ikiye ayrılıyorlar.
Peki o bir muhtevada bir farklılık
muhtevada
var mı?
Muhtevada şöyle bir farklılık var. Babil Talmud'u daha kapsamlıdır, daha geniştir. Daha sonraki metinlerde Babil Talmud'unun daha çok otorite bakımından yani üstün alındığı görülmüştür. Ama bu da otorite bakımından dediğimizde yani bağlayıcılıktan daha çok kapsamlılıktan dolayıdır. Yani Kudüs Talmud'una bakıyor bir rabbi, orada bir hükmü bulamıyor. Ama Babil Talmud'una bakıyor, orada hükmü bulabiliyor. Yani bu şekilde yani kapsamlılığından dolayı Babil Talmud'u daha çok rağbet görmüştür diyelim. Kudüs Talmud'u daha azdır, daha konuları daha az ele alıyor. Çünkü küçük bir cemaat ve sorunun az olduğu bir yer. Yani o kadar da problem olmuyor ve onlara cevap üretmek ihtiyaç olmuyor. Ama Babil Talmud'un çeşitli yani yerlere dağılıyor. Babil bölgesinde, farklı akademilerde. Ondan dolayı farklı problemler çözüm getirirken ve bunları yazarken işte daha kapsamlı oluyor Babil Talmud'u. Kudüs Talmud'u 5. yüzyılın sonlarına doğru, Babil Talmud'u da 6. yüzyıl, yani İsa'dan sonra 5. yüzyılın sonlarına doğru Kudüs Talmud'u tamamlanıyor, yazıya geçiriliyor. 6. yüzyılın sonlarına doğru da Babil Talmud'u geçiriliyor yazıya. Ve tabii bunlar biraz da yani kesin tarihler değil. Mesela bazı yerlerde 4. yüzyılın sonlarına doğru Kudüs Talmud'u yazılıyor, 5. yüzyıl sonlarına doğru Babil Talmud'u yazılıyor şeklinde de açıklamalar kaynakları da geçiyor. Yani bu dönemlerde en azından arada bir 300 yıllık bir şey var, yani ara var yani. Bundan sonra artık yani Geonim dediğimiz İslam'ın da tarih sahnesine çıktığı bir dönem oluyor.
Bu 200 yıl neyle neyin arasındaki vakitten bir şey
yani var? Mişna'nın tamamlanmasıyla Amoraim dönemin tamamlandığı yani Talmud'un tamamlanması anlamında. Ondan sonra Geonim dönemi ortaya çıkıyor. Artık bu dönemde Yahudilikte bir nevi akaid konularının da ele alındığı şeyler görüyorsun. Şimdi Yahudilikte din anlayışı dedik de yani sistemli bir akide olmamıştır ilk başta. Yani Musa böyle dedi, biz de bundan dolayı böyle inandık şeklinde. Hatta Yahudi işte yani bizim anladığımız sistematik akide, ibadet, ahlak şeklinde bir şemamız var ya, o şekilde olmuyor. Sistematik bir anlatı yoktur onlarda, öyle bir düzen yoktur. Sonradan İslam'ın etkisiyle bunları artık yapmaya başlıyorlar. Tevrat'ın masoretik metin dediğimiz geleneksel metin bile, yani Endelüs'te Yakup bin Aşir ve Ben Naftali aileleri tarafından yazıya alınıyor artık. Yani son derece geç döneme geliyor. Tevrat'ın, bize gelen Tevrat'ın masoretik metninin orada yazılması ve yazılması için daha önce Yabne Konsili'nde yazılıyordu. Sadece noktalanması ve doğru okunması, yani bu doğru okunması çok önemli bir yani yeri tuttuğu için işte
bu hangi tarihler dediniz? Endülüs dönemi?
Endülüs döneminde yani 9. 10. yüzyıla tekabül eden bir döneme o aileler
Kur'an-ı Kerim'in harekelenmesinden
sonra oluyor. Sonra. Evet. Ondan sonra oluyor. Yani doğru okuma şeyi. Burada benim dikkat çekmek istediğim yani özellikle Geonim döneminde yani daha çok Yahudi akademik faaliyetlerine yani dininden daha çok akademik faaliyetlerine dikkat çekmek istediğim burada İslam'ın yani İslam'ın entelektüel bir cephenin yeni bir cephenin etkisiyle kendileri de bir şeyler ortaya koyma çabasına giriyorlar. Bu biraz sonraki döneme geliyor. Maimonides dönemine geliyor. Yani 12. yüzyıllara geliyor. Bir amentü yani bizim amentü dediğimiz bir inanç sistemi, inanç kredo yani ortaya koyuluyor. Burada son geç döneme yani bunları tekabül ediyor. Geonim döneminden artık Müslümanlarla birlikte alışveriş oluyor yani bu dönemde. Babil'deki bulunan akademiler artık giderek işlevselliklerini kaybediyorlar, otoritelerini kaybediyorlar, giderek kapanmaya doğru yüz tutuyorlar. Bundan sonra artık teşuvut hukuki metinlerde yani teşuva literatürü, fetva literatürü yani teşuva cevap anlamına geliyor. Teşuva literatürü ortaya çıkıyor. İnsanlar soru soruyorlar hukuki olarak bunlara biz istifta yani diyoruz. Yani öyle bir cevaplar veriliyor kaynaklar olarak. Bu dönemde yine de çeşitli elde Talmud metinlerinden çeşitli fetvaların ortada dolaştığı görülüyor. Bundan dolayı da bunları bir nevi birlemek amacıyla, bunları toparlamak ve son şekline kavuşturmak amacıyla Maimonides bir kitap yazıyor. Mişne Tora adını verdiği bir kitap yazıyor.
Maimonides ne zaman tarih olarak?
Maimonides 12. yüzyıl. Endelüs'te doğuyor. Pustat'ta vefat ediyor. Yani Salahaddin'in doktoru falan da oluyor yani öyle bir isim. 1135'de doğuyor, 1204'te vefat ediyor.
Şimdi bu zatın kitabının özelliği ne? Tekrar
bu kitabın özelliği hukuki meselelerdeki bu farklı dağınıklık dediğimiz şeyi bunları toparlıyor yani. Kendinden sonraki Yahudi ilim tarihinde yani çok etkin bir isim oluyor. Buna ilk başta karşı çıkıyorlar. 100 yıl Maimonides üzerinden reddiyeler, Maimonides'e reddiyeler yazılıyor. Maimonides üzerinden çeşitli tartışmalar cereyan ediyor. Ondan sonra artık otoritesi herkes tarafından kabullenilmiş oluyor. Bu Maimonides'in sadece yani fıkhi bir kitabı. Ondan başka akide ile ilgili kitabı da El-Mungid Minet Dalel eseri var. Bir de Delaletul Hayr'in eseri var. Yani böyle aklı karışıklara yol gösteren anlamında. El-Mungid Minet Dalel.
İmam Gazali'nin eserinin adı. İmam Gazali'nin aynı isimde bir eseri var.
Yani bu tarz yani aklı karışık adamlara yol gösteren
Gazali şey. Mi önce o mu?
Gazali önce oluyor.
O, bu Gazali 12. yüzyıl mı dediniz?
O dönem. Evet.
Aynen, aynı dönem.
111
aynı dönem.
Şey oluyor. Evet. Gazali'nin vefatı olursa.
Yani o dönem üzerinde çok dikkate durmak gerekiyor. Evet. O Gazali'nin bulunduğu çağ çok enteresan bir çağdır.
Ve bir de Selahaddin Eyyubi'nin doktoru olduğuna evet. dair bir...
Yok bir doktor yani.
Doktoru. Evet. Yani Müslümanlarla bu kadar iç içe bir insan.
Evet.
Yani şeyin...
Evet. İbn-i Meymun.
Yani halifenin, sultanın işte en yakın adam.
Bu aynı şey. Maimundes işte. Aynı adam. Maimundes.
İbn-i Meymun. Bunu yani Avrupa İngilizce literatüründe Maimundes, bizim İslam literatüründe İbn Meymun, Yahudi literatüründe Rambam diyorlar. Yani Musa bin Rabi, Musa Moşe bin Maimun. Yani bunun baş tariflerini el alıp Rambam diyorlar. Evet. Bu Maimundes Amentü'yü şekillendiren birisidir. Bundan sonra da kabul ediliyor yani. Bunun Amentüsü üzerine gidiyorlar. Delaletül Hayr'inde de böyle itikadi konuları ele alıyor. Mişneto eserinde fıkhi konuları.
İbn-i Meymun Müslüman alimlerle birlikte çalışıyor mu acaba? Maimundes.
Yani etkisi olduğu görülüyor Maimundes'te. Çünkü Batı'da bazı tezler yapılıyor yani Maimundes, Avicenna yani İbn-i Sina, İbn-i Rüşd falan bu tarz karşılaştırmalı çalışmalar yapılıyor yani. Birbirinden etkilendiler mi, etkilenmediler mi şeklinde çalışmalar
belki yapılıyor. Etkiyi şöyle test edebilir miyiz? Bilmiyorum o konuya temas edecek misin ama bunların yazmış oldukları kitapların muhtevasıyla diyelim ana başlıkları en azından sistematiği ile aynı dönemde veya ondan önceki dönemde yazılmış olan bizim İslami literatürün arasında bir benzerlik onu hissedebiliyor musunuz?
Bilmiyorum yani ben teker teker bakmıyorum.
Şöyle bir şey görsen Yahudi kaynaklarından okudun. Bu Maimundes döneminde Maimundes mi?
Maimonides.
Maimonides. Evet. Bu Maimonides'in yaşadığı çağda bu Yahudi alimleri ondan sonra Bizans'ın Hristiyan alimleri ve Müslüman alimlerinin bir araya geldiğine dair hiçbir kayıt gördün mü orada?
Yok, görmedim. Ama Aziz Thomas etkileşimi de yani o tezlerde o da dillendiriliyor.
Aziz Thomas ne?
Aziz Thomas, Aziz Aquinas.
Hangi dönemde yani Aziz Thomas?
Aziz Thomas daha önceki dönem.
Yani Thomas'la Müslüman alimlerin mi irtibatı olduğu söyleniyor?
Yok hocam dedi ya mesela Hristiyan alimler.
Hristiyanlar, Müslümanlar, Yahudiler böyle bir araya gelip bir çalışma yaptıkları.
Ya ortak çalışma görmedim de.
Kitapların yazıldığı falan.
Öyle ortak çalışmalar onlar yok ama o dediğim tezler mesela yapılırken bunların arasında etkileşim nasıl olmuştu? Yani o onların olduğu o dile getiriliyor yani o şekilde.
Etkileşim felsefede mi oluyor yoksa hukukta mı?
Daha çok felsefede oluyor. Çünkü Maimonides suçlanıyor felsefeyi niye Yahudiliğe dahil ettin. Çünkü putperest bir felsefe. Yani putperest dediğim Yahudi dışı bir felsefe. O yüzden Maymonides'i kabul etmeyenler öyle suçluyorlar. Yani hukuki...
Maymonides'i Müslümanlardan etkilenmeyenler.
Yani Aristo kanalı, Farabi kanalı felsefi yolla yani geliyor. Onu şey o kanalla suçluyorlar. Fıkhi olarak zaten yaptığı bir şey yok. Yani Talmud'dan ve Teşuvalardan toparlıyor, yazıyor yani. O bir şeyi yok yani. Orada problemi yok yani.
Peki bu fetvalarının, Maymonides'in yazmış olduğu bu fetvalar ki nihai şeklini vermiştir dediniz. O fetvalarda bizim fetva kitaplarına benzer bir yön var mı?
Sistematikte oluyor, evet. Hiç, yani, kitapları şeylerde mesela şehadet kitabı, ne bileyim, lukata mesela kayıp mal bulunması falan. O şekilde kitap adlarında
hiç onlar... Mesela öyle bir bakabildiniz mi yani bir mukayesele bir şekilde veya öyle hatırladığınız bir bölüm
ama
var mı?
Ama Maymonides'in açıp mesela fihristine bakıyorsun. Ha. Şu bab, şu kitap yani öyle alt alta getirmeleri.
O normaldir. Onlar... Hayatın zaten tabii şeyleri, içerikleri üzerinde durmak lazım.
Evet. Bu Maymonides'in Mişne Tora eseri etkin yani kabul edilmiş bir metin oluyor. Kendinden sonraki fıkıh fetvalarda yani kaynak kabul ediliyor. Bundan daha sonra Şulhan Aruh dediğimiz bir metin var. Bu metin de 15. yüzyıllarda yapılıyor. Daha önce Beyt Yosef adlı bir kitabın genişletilmiş halidir. Beyt Yosef kitabı yani Yusuf'un evi anlamında. Şulhan Aruh da açılmış sofra, açılmış masa anlamına geliyor.
Şerh
yani Şulhan çok, masa çok demek, Aruh açılmış anlamına geliyor.
Bölümü istersen zihninde eğer o eserler bölümünü istersen bitirelim.
Namazdan şey diyeyim evet, o zaman. Tamam. Şulhan Aruh'un üzerine bazı noktalar Şulhan Aruh'ta da yine de yer alamıyor. Onun üzerine kendinden sonra Moses İsrailis adlı bir yine Yahudi din adamı Mapa adlı bir kitap yazıyor. Mapa da örtü yani masa örtüyü anlamında. Yani o şimdi masa, açılmış masa adı vermişti. Bu da onun örtüsüdür şeklinde. O eksik noktaları da öyle tamamlıyor. İşte Yahudi bir rabbi kaynağa bakayım dediğinde Tora, Talmud, Mişne Tora ve Şulhan Aruh bu kitaplara bakmak zorunda.
Tekrarlayalım bunu da. Burası önemli.
Bir, rabbi bir cevap bulmak istedi işte. Tevrat'a yani bir meseleye cevap bulmak istedi. Tevrat'a bakıyor. Orada bulmadık da diyelim veya nasıl açıklamasına ihtiyaç duyduk da Talmud. Ondan sonra Mişne
yani,
Tora'da.
Talmud dediğimizde Mişne ve Gamara'nın evet, birleşimi demiştiniz. Evet, iki.
Burada daha yine ihtiyaç vardır açıklanmaya. Bu zaman veya çeşitli fetvalar var burada. Hangisini kabul edeceğiz şeklinde. Bu zaman Mişne Tora'ya, Mişne Tora'da bulmadığını Şulhan Aruh'a ve Mapa'ya bakarak elde ediyor. Sonra yani günümüzde artık bu Şulhan Aruh'lar da Kitsur Şulhan Aruh şeklinde bölümlere ayrılıyor.
Şulhan Aruh bu masanın örtüsü müydü? O anlama mı geliyordu?
Masanın yoksa kendisi yani. Ha. Mapa masanın örtüsü anlamına geliyor. Bir de günümüzde artık Kitsur Şulhan Aruh diyor dediğimiz kitapları var. Bunlar mesela daha küçük ve daha konusal olarak ele alıyorlar metinleri.
İlmihaller mi?
İlmihal gibi yani evet. Yani konusal olarak ele alıyorlar.
Sıralama hani bugün mesela gerçekten Tevrat'a bakarlar mı yoksa en sondan mı başlarlar? İşte Malpah'tan mı aşağıdan?
Şöyle yani temel olarak bağlayıcı metin üstte Tanrı'nın sözüdür. Tora'dır. Ama bak yani
uygulamada
yani. Sonra yani ortadan bakması yani bu şey değil yani bağlayıcılık derecesi bakımında ilk başta Tora geliyor. Ondan sonra geliyor bu diğer.
Varsa Tora'da diğerlerine bakmaya devam ediyor mu?
Eğer açılımına ihtiyaç varsa bakmaya da ihtiyaç yok yani. Ama mücmel şekilde geçmişti falan açılımına ihtiyaç varsa bakıyor yani Talmud'da nasıl açıklanıyor. Talmud'da
nazar olarak böyle ama uygulama öyle mi?
Uygulamada bilmiyorum yani nasıl yapıyorlar.
Ya bizde de öyle de önce Kur'an'a bakarız derler ama kimse bakmaz.
Yani bizdeki gibi yani nasıl olsa bizim ulemamız bu işleri çözmüştü. Dolayısıyla biz çözümlere bakalım. Metne bakmayalım. Bizim geliyor mu yani? Bizim oradaki gibi
önce müştehidin kitabı, sonra Kur'an belki.
Şöyle yani...
Kur'an hiçbir zaman gelmez ona sana.
Yani bir Rabbi kendinden önce bir Rabbinin hükmüne ters bir hüküm veremez. Heh. O yüzden daha öncekilere de bakmak zorunda. Yani kendisi bir fetva verecek ya.
Ters hüküm veremez öncekilere bakmanın manası.
Yani kendisi bir fetva verecek ya. Yani şeylere karşı bakmak zorunda.
Yani o zaman Tevrat'a kadar gidemez. Önceki Rabbinde bir
yani Kitsura diyelim baktı, bu ona uygun davranmıyor. Yani kendi sorusuna cevap bulamıyorsa.
Hayır, önceki Rabbinin hükmüne ters bir şey çıkarsa ne yapacak?
Nasıl ters?
Önceki Rabbine ters bir kanaate varırsa.
Kendisi mi? He. Onu varamaz yani fetva ona.
Varamaz, o zaman bakmasının bir anlamı kalmıyor yani. Yeni konularda belki bakar.
Yeni konular
veya şöyle bir şey var mı? Yani bu eserlerle ilgili yazılan işte şerhler, eleştiriler, tenkitlerde filan eserde işte filan alim diyelim bir önceki, daha önceki esere nihai anlamda Tevrat'a aykırı görüş bildirmiştir diye eleştiriler var mı kendi aralarında, kendi içlerinde?
Direkt aykırı yapamaz.
Yapmamalı ayrı.
Yapmamalı.
Ama yaptığına dair eleştiriler vesaire var mı?
Yok,
yani biz de örneğin Şafii işte diğerleri eleştiriyor veya Hanefi bir alim diğer mezhebe dair bir alimi bu kitaba sünnete aykırıdır diye eleştiriyor örneğin.
Öyle görmedim.
Evet, o zaman burada bu bölümü kapatalım. Namazdan sonra inşallah devam edelim ikinci bölümü. Bismillahirrahmanirrahim. Bu 15 dakikalık aradan sonra tekrar başlıyoruz. Başlarken şunu hatırlatalım. Belki izleyiciler de bunu bilsinler. Bu bir böyle monolog şeklindeki bir seminer veya konferans değil. Dolayısıyla buradaki arkadaşlar, katılımcılar çok rahatlıkla sorularıyla, katkılarıyla bu sohbete katılabilirler. İnternet karşısında izleyenler de katılabilirler sorularıyla ve özellikle belki burada bir şeyi hatırlatalım. Yahudilik tarihi üzerine, Yahudilik hukuku, kültürü vesaire üzerine bilgisi olup da ya burada bir takım şeyler anlatılıyor ama gerçek öyle değil. Aslında bizim Yahudilik de böyledir diyen Yahudi uzmanı izleyicilerimiz de çok rahatlıkla bize ulaşıp düşüncelerini bizlerle paylaşabilirler. Memnun oluruz. Buyur.
Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi ben yorum yani konusunda nasıl yorum yapılmış onları anlatmaya çalışacağım. Yorum metodolojileri bizim icma
kıyası. Usulü fıkıh. Yahudi yani, usulü fıkıh yani.
Daha önce anlattıkları işte anlattığımız işte kaynak üzerindendi. Şimdi yorum nasıl olmuş, metodoloji nasıl olmuş onu anlatmaya çalışacağım. Genel ad olarak midraş deniyor. Yani yorum.
Midras yani medrese.
Medrese yani daraşa fiilinden geliyor. Daraşa talep etmek, daraş fiili. İşte talep etmek, istemek, ortaya çıkarmaya çalışmak falan bu şekilde anlama geliyor. İşte birinci başvuru kaynağımız Tevrat olduğu için bunu bir sistemli şekilde Tevrat'ı bilen cennettedir falan şeklinde Pardes adıyla özetlemişler. Pardes Arapça Firdevs kelimesiyle yakın geliyor yani baktıkta da.
Paradise
İngilizcesi.
Evet yani Tevrat'ı bilmek hatta Tevrat ibadeti en çok Tevrat'ı okumak en büyük ibadet olarak söyleniyor. Yani öyle kabul ediliyor. İşte Tevrat'ı bilmek için de onu anlamak nasıl anlayacağız? Yorumlayarak anlayacağız. Bunlar da Pardes kelimesiyle yani ifade ediliyor. Pardes, yorum metodolojilerinin baş harflerinden oluşan bir kelime. Peşat, Ramez, Deraş ve Sod kelimelerinin baş harfi oldukça Pardes oluyor. Bunlar bizde mesela var ya metnin sarih anlamı, metnin delaleti, delalet çeşitleri yani bu şekildedir. Yani mesela kabalist tefsir yapıyorsa burada peşattan daha çok sod tefsir metoduna başvuruyor yani. Bizim batini tefsir dediğimiz daha çok ona başvuru yapıyor soda. Peşat mesela metnin sarih anlamı oluyor. yolun metodolojileri daha çok ilk dönemle, yani rabinik dönemle birlikte başladığını görüyoruz. Rabilerin, yani Talmud'dan bakıyoruz. Bu dönemde işte çeşitli rabiler tarafından bize dediğimiz, yani Yahudilere, biz de Yahudilik öğrendiğimiz için bize diyorum. Yani Yahudiler, Yahudi rabileri Tevrat'tan bir hükmü nasıl çıkaracağız şeklinde çeşitli yorum metodolojileri koymuşlar. Bunlardan mesela birinci, yani çok başvurulan Gezara Şava dediğimiz bir yöntem. Gezara Şava, kıyaslama, benzerini bulma anlamına geliyor. Yani bir örneğin bir fiil var. Bu fiille ilgili Tevrat'a baktık. Rabbi bir, yani direkt metin bulamadı, bununla bir fetva verecek. O zaman benzeri ne varsa bu şekilde cevap bulmaya çalışıyor ve buna metod olarak Gezara Şava örneği diyorlar. Yani o kök öyle şey olur. Metodolojik olarak böyle oluyor. Gezara Şava kıyas.
Kıyas şebe.
Oluyor.
Kıyas-ı şebeh belki olabilir. Evet.
Bir başka bir şey.
Mesela başkasını dinlerken çok garip gibi geliyor da bizimkilerinde bir farkı yok. Yani. Yahudi'yi rahat tenkit ederiz de bize geldiği zaman. Evet.
Evet. Bir de başka mesela metot olarak. Şimdi bizde mesela mücmel, mübeyyen, muhkem, bu tarz şeyler Yahudilikte de zaten Talmud'da bunlar ele alınıp açıklanıyor. Mesela bunlardan bir de asmahta örneği. Asmahta destek. Şimdi şunu yani söyleyeyim, sonra o konuya geçeyim. Yahudi hukuk literatüründe mitzva dediğimiz, taryak mitzvot diyoruz Yahudi hukuk literatüründe. Bunlar 613 buyruk. Sonradan rabiler tarafından bunlar sistematize ediliyor ve diyorlar ki Allah bunları, yani Tanrı bunları Sina'da Musa'ya verdi. Bunların bazıları emir, bazıları nehi şeklinde tecelli eder. Bunların genel adı mitzvadır. 613 mitzva demek için taryak mitzvot, yani taryak kelimesini yazdıkta harfledir onların işte şeyleri, rakamları. O şekilde taryak şeklinde okunuyor yani. Bu taryakları, mitzva konusu başta geliyor. Yani yorumlarda ilk başta Tora'ya baktıkta bu 613 emre bakılır. Ondan sonra diğer hükümlere gidilir.
Hani bu 613 emir Mişna'dan, Talmud'dan ayrı bir
Tevrat'ta geçiyor yani bunlar.
Geçtiğini mi iddia ediyorlar?
Geçtiğini iddia ediyor. Yani Tevrat kendisi kalkıp teker teker bu 613'tür demiyor. Tevrat çeşitli yerlerde hukuki bir fetva veriyor. Yani diyor ki bu böyledir ve bundan sonra sizin üzerinize böyle farz kılınmıştır. Bu böyledir, bundan sonra Harun oğulları böyle yapacaktır şeklinde açıklamada bulunuyor. Rabiler sonradan diyor, bakıyorlar bunu sistemleştirelim. Sistemleştiriyorlar, 613 fetva buluyorlar.
Ahkam ayetleri.
Yani. Ahkam ayetleri, evet öyle. Yani
veya bizim fıkıh kaideleri gibi bir şey mi?
Fıkıh işte o sonra geliyor. Fıkıh kaidelerini işte oradan geleceğim. Sonradan kıyas yaparken, hani dedik ya kıyas yapıyorlar. Kıyas yaparken bunlara kıyas yapıyorlar yani. Ahkam ayetlerine kıyas yaparak bir sonuca varmaya çalışıyorlar. Gezara Şava'yı buna uyguluyorlar yani. Ve bu 613 mitzva de oraita adını alıyor. Yani Tevrat'ta geçen Tanrı'nın buyurduğu mitzvalar bunlardır. Bir de kendi yorumlarıyla ortaya çıkan fetvalar, hükümleri vardır. Bunlar da Derabanan adını alıyor. Yani Rabilerin, yani otoritesi Rabilere dayanan, yani bağlayıcılığı Rabilerle birlikte başlayan mitzvalar bunlardır diyor. Derabanan şeklinde yapıyorlar. Bu Asmahta'nı şimdi geleceğim. Neden yani bu araya bunu koydum. Asmahta işte burada devreye giriyor. Yani Rabiler kendileri Tevrat'tan bir bakıyorlar. Ne kıyasını buluyorlar, ne benzerini buluyorlar, hiçbir şey bulamıyorlar yani benzer, yani ya aslını bulsunlar ya kıyasını bulmuyorlar. Bu durumda asmahta metodunu uyguluyorlar. Yani Tevrat'ta böyle bir şey geçiyor,
bu aslında şöyle bir hükme işaret etmiş olabilir, şu hükmü ifade etmiş olabilir şeklinde. Mesela bir hükmü ifade ediyorlar, yani böyle bir mesele ortaya çıkıyor, yeni bir problem ortaya çıkıyor. Biz bunu yapmalı mıyız, yapmamalı mıyız? Bunu açıyorlar Tevrat'ı, asmakta metodunu uyguluyorlar burada. Bakıyorlar bununla ilgili ne olabilir ve orada geçen kelimelere bakıyorlar. Emir ifade eden kelimeler kullanılmış mı o ayette? O ayet demiyorlar, Yahudiler pasuk diyorlar ayetlerine. Pasaj diye biz kullanıyoruz Türkçe literatürde. O pasukta, o pasajda emir ifade eden kelimeler kullanılmışsa o zaman bu emirdir, yani bunu yapalım şeklinde ifade ediyorlar. Veya konteks nasıl anlatılıyor? Mesela diyelim bir konu ortaya çıkmış, zina yasaklanıyor, Tevrat'ta yasaklanıyor. Sonradan çeşitli şekilde de ifade ediliyor. Benzeri bir şeyde şimdi ne kıyasına ne aslına, yani peşat metodunu uygulayabiliyorlar, ne Gezara Şava'yı uygulayabiliyorlar. O zaman kontekse bakıyorlar burada. Yani ilgili kelime var mı burada? Yani bizim hükmümüz, bizim şimdi bizi meşgul eden probleme ışık tutan bir kelime geçiyor mu? Şöyle bir ayet mesela örnek, yani şöyle bir pasuk örnek vereyim diyor. Veriyorum. Vaytsav Adonai Elohim limor. Vaytsav Adonai Elohim le adam limor kelimesi mesela geçiyor. Bu pasuktur. Burada diyor ki Tanrı Adem'e şöyle diyerek buyurdu. O limordan sonra bir ne diyor? O emir kendisi geliyor. Ama diyor ki bu sonra gelen zina tarzında mesela yorumlanabilir. Veya limor kelimesi zinanın anlatıldığı kelimelerde geçiyor. Zinanın anlatıldığı pasajda limor kelimesi kullanılmış. O yüzden bu asmakta metodunu uygulayarak buradan kendilerine bir şey çıkarıyorlar. Ben
bu biraz içtihada mı benziyor?
Bu içtihattır da muktezanın delaleti dediler.
Delalet de değil o, hiçbir şey değil ya. Ama bizde de var yani, önce hükmü veriyorlar, bu böyle olacak. Sonra delil bulamayınca evet, sağa çekiyorlar, sola çekiyorlar.
İstige
mevtuk mefhumu yoksa. Mefhumu gibi bir şey.
Yani. O tek kelimeden bir şey çıkmaz ki yani. Şimdi o cümleyi bırakıyor, bir kelimeden.
Şimdi direkt bunu anlatıyor ama bunu yapman derken bunun eksini yapın demek oluyor ya.
Bu şekilde yani bu kendileri şey diyor ya, asmak da kendisi zaten destek anlamına geliyor. Kendileri önce fetvayı vermişler. Şimdi sonradan destek arıyorlar.
Menat bu tahkikül menat, tahdicül menat var ya.
O işte şey yani bizim de bizde yani de aynıdır.
Sonradan çıkarıyor ya işi. Hı. Sonradan.
Ya mesela şimdi mesela şeyde evlenme konusunda Hanefiler bakıyorlar, fetvayı vermişler, mehirsiz şey, velisiz evlenme olacak. Bu defa ayet-i kerimenin فَلَا تَعْضُلُونَ اَنْ يَنْكَيْنَ اَزْبَيْجَهُنَّ
kelimeden
çıkarmış. اِذَا تَرَادَوْ بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُفِ fetvayı bozduğu için onu almıyor, şartı almıyor. فَلَا تَعْضُلُونَ de fetvayı, verdiği fetvayı bozuyor, onu da almıyor. اَنْ يَنْكَيْنَ اَزْبَيْجَهُنَّ'yı alıyor. Zaterada beynam, en yakin azbajarın zaterada beynam diyor. O iki, ondan hüküm. Zaten zaterada bu da almıyor. Olmaz, zaterada beynam almaz. Bil maruf gelir arkasından.
İşte bil marufu bırakarak. Bir,
yok, yani. Öbür ayette de onu almıyor. En yakin azbajarın neyi alıyor? Fetvasına delil getiriyor. Aslında bunun cümleyi tam olarak alacak olsa, bağlantıları alacak olsa fetvasına delil alması mümkün değil. Eşim Şafii Maliki Hanbeli de bu kelimelerin hepsini bakıyor, hiçbiri sonra delil olmayınca kelimenin anlamını değiştirerek bunun manası şudur diyerek delil
alıyor. Aynen bu şekilde. O, o bir yani şeyleri ayıklıyor, ortadan o kelimeyi alıyor yani.
Ama kelimenin anlamı uygun düşmezse manasını da değiştirir herhalde.
Manasının değiştirilmesi
yakın anlamlara
kontekste çekiyor. Kullanmayı daha çok esas alıyorlar. Yani bu şu kontekste kullanmış mı? Öyle ele alıyorlar asmakta da.
Belki sen hani şey tek tek konuları incelememiş olabilirsin. Bizde de usulü fıkıhta usulü fıkıh ve fıkhın genel metinleri üzerinde çalışan insanlar benim şu söylediklerimi söylemezler. Yani söyleyemezler daha doğrusu. Biraz daha detaya, olayın ince ayrıntılarına inersen o zaman ancak görebilirsin. Evet.
Evet. Bu tarz yani bir yorum metodolojileri sunuyorlar. Sonra bir de ibadetler bakımından ben istiyorum yani bazı şeyler kısaca böyle geçeyim. Yani bizim abdest, namaz, oruç falan şeklinde. Ya bunların karşılığı Yahudilikte de yani vardır.
Olması gerekiyor yani abdest, yani namaz, boy oruç. Abdestinin
olması, orucun olması. Bunlar Yahudilikte de oluyor. Zekat falan. Bunlar zekat onda bir şeklinde veriliyor. Mesela namaz, siz daha önce mesela 5 dediniz yani böyle 3-5 yani. Yani daha çok
ya birleştiriyorlar orada, yani öğleyle ikindi akşamla yatsıyı birleştirerek 5'e indiriyorlar.
Evet, oruçta Tora'da geçen yani Tevrat'ta geçen aslında Yom Kipur gününde tutulan oruçtur. Bu gün boyunca devam ediyor. Yani sadece gün vakti, gündüz vakti
25 yerde, saat sürüyor.
Evet yani 25 saat içerisinde yani geceden başlayıp öbür geceye kadar
Minel Mesa ilel Mesa.
Evet, o şekilde devam ediyor yani. Yani Yahudilikte bir de ibadet dedikçe temel olarak kurban akla geliyor. Çünkü ilk başta bu Yahudi inancı kendisini Tanrı'ya bir şey sunma şeklinde ortaya yani.
Ya boğa kurbanıyla başlıyor değil mi? Boğayı kurban etmekle başlıyor.
İlk başta yani eski kültürlerden etkileş insan kurbanı oluyor. Yani mesela İshak, Yahudiler İshak diyorlar. İşte bizde İsmail yani İbrahim'le başladığı için Yahudilik aslında ya yani Musa'dan daha önce. O yüzden İbrahim'in yaptığına da referans yaparak eski kültürlerde de onu görüyoruz. Yani insan kurbanı var. Ondan sonra yani Yahudilikte boğa kurbanı daha çok seçilmiş insanların ya üst kesimde olan insanların sundukları kurbanlardır.
Yani apis diyorlar değil mi ona? Apis mi diyorlar?
Terimi bilmiyorum.
Evet, şimdi Tevrat öyle geçiyor değil mi? Apis diye geçiyor Tevrat. Yok boğa, yok yok. Apis tek bir ineğin ismi değil, onun genel ismi.
Genel. Mesela Kohen sunu yapmak istedim.
Kurbanız da
ha, yok, o tür kurbanlarla ilgilenmiyor.
Yok hani belki hatırlıyorlar yani.
Yok, apis diye geçiyor.
Şimdi şeyde. Zenginlerin kurbanı mı boğa, yoksa mesela seçilmiş, din adamının da kurbanı mı?
Seçilmiş insanların oluyor.
Seçilmişten
yani.
Kasıt.
Yani o Bakara olayı var ya Kur'an-ı Kerim'deki. O olay esas boğayla alakalı evet. Oluyor.
Evet. Seçilmişten kasıt.
Yani diyelim Kohen'dir. Bu din adamı sınıfına mensuptur. Bu daha mesela koyun kurban etmekle olmuyor yani bununki. Bu boğa kurban ediyor yani. O şekilde. Sıradan yani insanlar koyun keçi kurbanları da bunlar da oluyor. Ben bir noktaya şimdi şey yapmak istiyorum, söylemek istiyorum. Yom Kipur'da kurban olayında günah keçisi diyoruz ya yani ondan dolayı. Şimdi iki keçi sunuluyor. Oradan biri kesiliyor, kurban olarak kesiliyor mezbahta. Kanı mezbahın etrafına serpiliyor. Öbür keçi ama çöle bırakılıyor. O şunu temsil ediyor. Bu İsrailoğullarının bir yıl boyunca işlediği günahlar var. Kohen onun başına elini koyuyor. Bizim günahlarımızı ona getti diye yani onu sembolize. Ondan sonra sahraya bırakıyorlar, çöle bırakıyorlar o keçiyi. Yani o da çöl şeytanına gidip yem olacak. Azazel adlı bir çöl şeytanı. İşte ona gidip yem olacak ve bizim günahlarımız bizden gidecek yani. Evet, şeklinde.
Şeytanın midesine inecek.
Yani o şekilde bir uygulamaları var. Ben böyle.
Peki o keçileri de şeyden alması lazım, mabetten alması lazım değil mi? Dışarıdan sunudur alamaz. Sunudur bu. Piyasadan yani, alabilir mi? Yani, satın alırken mabetten alması gerekir o keçileri.
Onu yani bilmiyorum.
Evet. Oradan nasıl alacak ki kurban şeyler mabette para kazansınlar.
Mabedin para kazanması biraz farklı yani. İşte mesela para satıyorlar daha önce de söylemiştim.
O ayrı bir şey ama bu para kazanmaya doyulmaz ki. Peki şu anda kurban kesiyorlar mı?
Şu anda kurban yani çeşitli sunular var ama mabet olmadığı için bu uygulanmıyor. Çünkü mezbah yani
70
yani.
Yılından beri uygulanmıyor değil mi?
70 yani ikinci, mabet yıkıldıktan
ikinci
sonra,
şeyden evet, sonra
ikinci mabedin yıkıldıktan sonra işte bu uygulanmıyor. Buna bağlı olarak hac da mesela gerçi hac da biraz farklı yani o batı duvarına gidiyorlar, ziyaret ediyorlar.
Ağlama duvarına.
Ağlama duvarı evet. Kotela Mavivi diyorlar. Oraya gidip ziyaret ediyorlar. Hac 3 söyleyeyim yani burada da. 3 hac mevsimi işte.
3 ay.
3 aydır yani.
Aynen bizim gibi yani 3 ay.
Pesah. Aynı aylar mı?
Yok, farklı aylarda
oluyor. Yok, aynı aylardır da. Aynı ay, peş peşe aynı aylardır da bunlar sürekli şey yaparak bu Kur'an-ı Kerim'deki nesi kelimesi var ya, o nesiyle ilave ederek ayların yerlerini kaydırmışlar. Yoksa farklı ay olması mümkün değil. Peki şey yok, güneş takvimini uyduruyorlar. Güneş takvimi değil. Her sene bir ilave yaparak
şey yapıyorlar.
Devamlı yani uyduruyorlar. Ay, ya benim merak ettiğim bir husus var. Şimdi bu kohenler tabii şey güneş çıkarma gibi bir şey oluyor. Kohenlerin oradaki Allah'la kulların arasına giriyorlar değil mi kohenler?
Evet, yani Tanrı'yla iletişim artık, yani şey olarak İsrailoğlu'yla Tanrı kendisi birebir ahitleşmiştir. Yani teoride
başlangıçta
her bir İsrailoğlu ahit vasıtasıyla Tanrı'ya bağlanmıştır.
Tamam.
Ama din adamları müessesesi de bu şekilde insanların günahlarından arınmasını, kurban sunuları falan, bu da teoride.
Mesela dua yapabilmek için kohen olmadan dua yapabiliyorlar mı? Şeyde.
Ferdi dualar vardı.
Ferdi de şeylerde, sinagoglarda.
Sinagoglarda kohen olması gerekiyor. Sonra et keserken kohenin ve yani o din adamının orada bulunması gerekiyor onun.
Yani kohen onlara göre bir rasul oluyor değil mi? Yani
nasıl, bizdeki imamla koheni karşılaştırmak mümkün mü yani bizim?
Yok, imamla kohen mümkün değil.
İmamla yani
bizdeki imam onlara gibi kohen.
Yani bir anlamda olabilir. Çünkü bir camiin diyelim bizde büyüğü imamdır.
Yok değil. Kohenlerin belli bir şeyden gelmesi gerekiyor.
Papazla kohen'i nasıl karşılaştırabilirsin?
Yani Levi soyundan gelmeyen kohen olamaz. Levi soyundan olması lazım ve kohenlerin çok özel şartları var. Öyle her şeye de
yani her akademik olarak kohenliğe yükselemiyor. Yani Levi soyundan.
İlla Levi soyundan olmak zorunda gelecek. Yani. Ve de erkek olmak zorunda değil mi?
Evet. Ve şeydir yani ben imamlar derken yani o hani Resul dediniz ya. Resul daha çok ilahiden yani, vahiy
yok.
Alan insanlara ileten.
Bunlara ileten manasına değil. Alan manasına bir şeyler yok.
Her İsrailoğlu ilahi iletişime açıktı. Yani o bağlamda kohenler de seçilmiş.
Günahlarını affetme olayı var mı? Kohenlerin veya başka herhangi bir dini otoritenin normal vatandaşın
yok, kendi otoritesiyle yok, affedemiyor.
Yani Hristiyanlıktaki gibi yok, günah çıkarma öyle. Olayı var mı?
Ya bu olay yani suç sunusu var ya, bu suç sunusuyla günahı temizliyor.
Zaten
temizliyor yani. Ama haham kendi yani kohen kendi otoritesine dayanarak günahı affettiremiyor.
Evet.
Şimdi
her İsrailoğlu ilahi iletişime açıktır. Yani vahye mi açıktır?
Şöyle, onların vahiy anlayışı da bizden biraz farklı olduğu için bizim ilhama daha çok şey geliyor, yani uygun geliyor. İnsan kendisini riyazetle bir seviyeye getirebilir ki burada artık ilahi katmanlara nüfuz ederek bir şeyler evet bir şeyler oradan elde edebilir yani. Bir yani örnek
yani nefsi mülheme deniyor tasavvufta, o oluyor. İşte. Nefsi mülheme dedikleri.
Yani bunu iletmesi gerekmiyor vahiy gibi yani değil mi? Diğer insanlara.
Şöyle bakın, yani eğer iletmekle geldi. Emrolunursa peygamber olur. Tamam. Ama o bakımdan her insan vahiy alabilir, ilham alabilir. Ama iletmekle emrolunursa artık peygamberdir. Yani peygamberliğin iki şeyi var. Yani bir Tanrı'yla iletişim, bir de insanlara aktarma. Aktarmakla emrolunmuyorsa bu kendi içinde kalıyor. Yani vahiyi şöyle bir açıklıyorlardı hocalar. Radyo dalgaları her yerde var ama bizim elimizde o radyo olmadığı için biz onu dinleyemiyoruz. Veya bizim elimizdeki radyo bozuk olduğu için ses böyle şey geliyor.
Cızırtılı
geliyor yani. Buna benziyor. Yani o vahiy potansiyel olarak gelebilir. Ama biz onu almaya
her Kur'an-ı Kerim'de de öyledir yani. Herkes ilham alabilir. Ama başka sadece kendisini ilgilendirir o. İkinci bir adam
gerektirir. Az önce kıyastan bahsettiniz. Şimdi bizim usulü fıkıhta bir de icma konusu var. Bunlar da Yahudi usulünde diyelim icmaya benzer, bizdeki icmaya benzer bir müessese var mı? Bir ikinci olarak da işte eserlerden bahsederken İbn-i Meymun'un bir eserinden bahsettik. Şimdi bu eserin ismi miydi yoksa muhtevası, içeriği, tarzı mıydı o El-Munkız Minet Dalal meselesi?
Onu düzelteyim.
Onu kayıtlarda evet.
Evet. Evet, o dediğiniz İcma konusu onlarda da var. Onlar hahamim diyorlar. Hahamlar yani şöyle buyurdu. Bu tarz bir çoğul geldikçe bu şunu ifade ediyor. Bu icma edilmiştir. Hatta işaret ettim ya, mesela baraytalar var, tosiftalar var. Bunlar kabul edilmemiş görüşlerdir. Şartları uygun olmadığı halde yazılmamış görüşlerdir. Yani bunlar bu bağlamda Talmud'a alınmış görüşler, icmayı ifade eden görüşlerdir. Bundan sonra Mişne Tora bunu daha güzel şekilde özetliyor. Boşlukları dolduruyor, yeni çıkan problemlere cevaplar veriyor. Sonra Şulhan Aruh, sonra Mapa kitabı. Bir de Maimonides'in o kitabını Delaletül Hayrin El-Munkiz Minet Dalal tarzında. Yani
kitabın ismi El-Munkiz Minet Dalal değil.
Yani Delaletül
Hayrin. İşleyiş tarzı, yazılış tarzı.
Akide konularıyla ilgilenen, evet. Yani bir kitaptı.
Evet, süremiz yavaş yavaş sona yaklaşıyor. Sorusu olan varsa soruları alalım. Sünnet bölümü var mı? Mesela bizim sünnete tekabül eden bir...
Yani sözlü vahiy Talmud oluyor.
Sünnet Talmud. Tamam mı yani?
Nasıl?
Bizdeki sünnet, peygamberin kendi davranışları, sözleri...
Onların
vahiy gayri metlu. Vahiy gayri metlu.
Vahiy gayri metlu yani, evet, ona tekabül ediyor. Davranışları da olabilir. Yani bir sorunu çözmek için Musa bunu şöyle yapmıştı şeklinde davranıyor. Ve yaptık söyledikleri her şeyi Musa'ya atfediyorlar ve diyorlar Tanrı bunu sözlü olarak verdi.
Vahiy gayrimetlu bu.
Evet. Tora şebe al kitap, bu Tora yani bizim bildiğimiz Tevrat, yani yazı üzerindeki vahiy Tora. Bir de Tora şebe al pe şeklinde ifade ediliyor. Yani dudaktaki, ağızdaki, yani şifahi olan Tora. Bu da vahiy gayrimetlu.
Onların hepsi Talmud'da mı toplanmış?
Bunlar yani vahiy gayrimetlu Talmud'da.
Peki vahiy gayri metlu ile vahiy metlu arasında hiyerarşi anlamında bir fark
hiyerarşi
var
mı? Hiyerarşi olarak ilk başta vahiy yani metlu, metlu geliyor. Ama şu da var. Vahiy gayri metlu onun etrafında koruyucu bir çeperdir. Yani bir çit oluşturuyor.
O olmazsa
yani onlara zarar gelir. Yani otoritesini bir nevi ikisi de iç içe yani geçiyorlar.
Ha, bu ibadetlerde okunma meselesi de onlarda var mı? Hani bizde mesela namazda vahiy okunur Kur'an-ı Kerim. Hı hı. Ama vahiy gayrı metlu yani hadisler okunmaz. Rabbiler, onlarda böyle bir ayrım var mı?
Rabbiler kendilerinden hani dedim ya ibadet çeşitleri bile üretebiliyorlar. Hı. Bu durumda De Rabanan adlı bir hukukta De Orayta De Rabanan. Yani mesela minhayı Rabbiler minha ibadetini Rabbiler kendileri koyuyorlar yani.
Haram da koyabiliyorlar mı, yasak falan?
Kendilerinden daha önceki bir konuyu yasaklayabilirler ama yasağı tecviz edemezler.
Yani önceden yasaklanmışsa onu kaldıramazlar ama yeni yasaklar koyabilirler.
Sadece bazı minhak dediği şeyler var hukukta. Minha yani örf diyelim. Eğer bunlar geçici bir şekilde olursa, geçici bir şekilde
örfe binaen daha öncekiler verilmişse,
yani bu haramların yumuşatılması olabilir.
Yani şöyle, daha önceki bir önceki kitapta veya daha önceki kitapta örfe binaen bir konu haram kılınmışsa örneğin.
Evet.
Örf değiştiği örf için helal.
Örf değiştiğinde helal kılınabilir. Ve yönemin yani yörenin şeyinden
örfüne
dolayı.
Örfüne göre.
Ama bizzat Rabbilerin yani o örfün üzerinde, hiyerarşi olarak örfün üzerinde olan bile örfle çatışıyorsa geçici bir şey olarak yani her zamana ait olmadan yani sınırlı bir şekilde yumuşatılabilir şeklinde geçiyor.
Yani mesela sen toplantıya girmeden benim odada bir şey koydun. Ben sana Tevrat'tan bir ibare göstermiştim. İçkinin nesiller boyu yasak olduğuna dair açık bir ifade var. Evet. Sen de dedin ki onlar içki içiyorlar, evet, ve haram saymıyorlar.
Yani Purim Bayramı'nda bu bir haz almak için, ne bileyim, böyle şenlik, neşeli olmak için.
Yani nesilleriniz boyunca size yasaktır demesine rağmen bu yapmışlar. Demek ki yani Allah'ın haram kıldığını da helal saymışlar yani.
Şimdi Yahudi zaten peygamberler onu hep suçluyorlar. Puta tapmaya kadar, yani bizzat Süleyman Mabedi'nde iki put oturtmaya kadar Yahudi.
Tamam, onun için yani eski yasakları çiğnemezler diye şey sadece belki
teoride
vardır ama uygulamada yok tabii bu.
Mesih inancı var mı Yahudilikte?
Evet.
Çok kısaca.
Mesih inancı yani temel
çok, inancı çok güçlü
oluşturuyor. Maimonides hatta inanç esaslarını belirlerken ben Mesih'in geleceğine inanıyorum. Gelmese, bugün gelmese, yarın gelmese bile öbür gün geleceğine inanıyorum.
Gelmesi gecikti ama yine gelecek evet, diyorlar. Yani, evet. Çok beklerler. Çok beklerler.
Yani öyle bir
gelen peygambere var. İnanmasınlar.
Evet İsmail. Mesih'le neyi kastediyor?
Mesih daha çok dünyevi otoriteyi ifade ediyor. Yani gelecek Mesih geldikçe bunların Yahudi ırkının Süleyman dönemindeki ihtişamını geri getirecek ve bunlar dünyevi saltanat kuracaklar.
Ama o dedikleri yani. Yanlış değil, doğru. Kur'an-ı Kerim onu tasdik ediyor. Dedikleri doğru da bir şartla doğru. Müslüman olurlarsa. Çünkü Allahü Teala hayır o ayette ne diyor Allahü Teala? Ya ehlel kitab evfu bil ahdi ufi bi ahdikum ve iyyâ ferhabun. Benim size verdiğim söz, siz benim bana verdiğiniz sözü yerine getirin ki ben de size verdiğim sözü yerine getireyim. O bana, ona verdikleri söz de işte gelecek o dedikleri bekledikleri Mesih aslında Muhammed Aleyhisselam'dır. Ona inansalardı bak işte dünya hakimiyeti kuruldu şeye kadar bu asrın başına kadar. Zaten bundan sonra da dünyanın tamamına hakimiyet zaten şu anda gündemde ve Müslümanlar tamamına hakimiyet kuracaklar ayet-i kerimelere göre. Onlar da bundan istifade ederlerdi ama o treni kaçırdılar maalesef.
Şimdi az önce Hazreti Peygamber Efendimiz döneminde oluşan bir özel bir isim kullandınız. O dönemdeki oluşan bir edebiyat, bir literatür var, eserler var.
Teşuva.
Şerhler vesaire. O dönem yani belki doğrudan noktasal olarak okumamış olabilirsiniz de özellikle o dönemdeki Peygamber Efendimizin geldiği dönemdeki eserlerde Peygamber Efendimiz'e yönelik herhangi bir şey var mı? Yani red anlamında. Mesela İsa'yı reddetmişler, İsa'yı çarmıha gelmişler onların inancına göre. Ama daha sonra da İsa'dan sonra da sanki İsa'nın aynı göreviyle bir Muhammed gelmiş. Peygamberimize yönelik böyle eserlerinde bir yani reddiyeleri var mı yaklaşımları?
Vardır. Yani şöyle Yahudi ırkından gelmediği için doğru peygamber değildir. Ve ha, Yahudilerin beklediği de Mesih'tir yani. Şey peygamberden dünyevi bir şey getirecek yani.
Peki şu andakiler ne diyorlar? Hiç öyle şahit oldunuz mu? Mesela işte Toronto'daki hocalar, uzmanlar Muhammed onların gözünde nedir?
O konulara evet. Yani çalışıyor.
O dönemdeki Medine'ye yerleşen o Yahudi kabilelerinin niçin oraya gittiğini düşünüyorlar?
Nereye gittin?
Yani Medine'ye. Ondan bir bölümü Kudüs'te, bir bölümü Babil'deler. Niye bölgeler gitmiş birileri de Medine'ye?
Yok bunlar ama kendi yerlerinde yani yerleşim yani bölgeleri. Yerlisi olarak miydi? Yani şey yapıyor.
Yerlisi değil canım. Yani gitmelerinin bir sebepleri var.
Onu açıklıyorlar mı? Yani ondan orada ne işi var?
Hani daha şöyle yani amcaoğullarınızdan Tevrat'ta da geçiyor yani amcaoğullarınızdan birisini bir beyi çıkaracağım ve onun soyundan işte efendiler getireceğim şeklinde. Yani Hazreti Peygamber'e biz o tarz görünüyoruz ama bunu Yahudiler öyle kabul etmiyor yani. Başka bir şekilde yani bunları yorumlamıyorlar. Yani baktıkta mesela tefsirlere ben görmemişim yani bunları. Yani bu tarz konuları hiç daha çok hani Müslüman falan bunu daha çok Nuhilik'le şey yapmaya çalışıyorlar.
Kapatmaya
çalışıyorlar. Yani ben, siz yedi ahlaki
şey Hristiyanlar da öyle. Biz burada mesela onları buraya kaç kere geldiler. Hiç İncil'i açıp da onlarla konuşma şansımız olmadı. İncil'in açılmasını istemiyorlar. Orada çünkü Muhammed Aleyhisselam'ın geleceği hala bütün şeylerine rağmen belli. Onlar onu Mesih'e çeviriyorlar. İsa gelecek diye ki. Bunlar da aynı şekilde bir başka evet. Mesih. İsa'yı beklemiyorlar. Başka Mesih bekliyorlar. Dolayısıyla gelecek peygambere inanmamak için iki grup da bile bile yanlış peşinde koşuyorlar. Evet. Peki artık
şey evet. Yapalım. Şimdi böylece seminerimizin sonuna ulaşmış bulunuyoruz. Özellikle Eldar Bey'e teşekkür ediyoruz. Katılımcılara da. İnşallah bundan sonraki bu tür çalışmalarda da birlikte olmak üzere Allah'a ısmarladık. Hayırlı akşamlar.